Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında New York'ta açılan Türk Evi binasının genişleterek, büyütülerek 35 kata çıkartılarak 171 metre yüksekliğe ulaştırılarak karşısındaki Birleşmiş Milletler binasından 4 metre daha yüksek yapılan Türk Evi binasının üzerinden öğrencilere yurt yapımı konusunu konuşmaya çalıştık. Şimdi gazetelerde göstereceğim, orada da var. Mesela Milliyet Gazetesi, hatırlayacaksınız, burada onun haberiyle başlamıştı aslında. 900 lira istenen bir rezalet bir ortamın haberiyle başlamıştı. Milliyet Gazetesi'nin bu haberin devamında nasıl ısrarlı olduğunu göreceğiz. Onun dışında mesela Mehmet Barlas bambaşka bir dünyada yaşıyor. O orta sınıfın çok güçlü olduğunu ve sağlam şekilde harcama yaptığını söylüyor hala. Kimse orta sınıf bilmiyorum. Ben tanımıyorum orta sınıfı. Belki içinizde tanıyanlar vardır. Yardım ederseniz çok sevinirim. Onları göreceğiz. Bir yandan böyle yeni bir kart oynanmaya başladı. Biraz ona bakacağız ama yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Ben az önce yaptım paylaşımları. Bu kullanılan yeni uygulama nedeniyle, hani değişti ya, bir gün takıldık, ikinci yayını yapamadık. Onun nedeniyle ben artık zaten sosyal medyadan tekrar yapmama gerek kalmıyor o çağrıyı. Benim bir tweet atmam gerekiyor çünkü. Onları yaptık. Siz de diğer dostları çağırırsanız sevinirim. Gazetelerde ne olduğuna bakacağız. Bir kere bu sabah çok acayip bir karşılaştırma yapma şansımız var bizim hepimizin. Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılmak üzere beraberindeki heyetle gazeteciler de var. Çok muteber gazeteciler var. Uçağın değişmez yolcuları var. Değişmez de çok doğru değil aslında. Değişiyor çünkü kendi aralarında bir dönüşüme tabi tutuluyorlar. Daha iyiler var. Zaman zaman kötüleşenler var. Bundan bir bok olmazlar var. Onları sallıyorlar. Yeni bir kadroyla, nispeten yenilenmiş bir kadroyla gidilen New York'ta bu sabah Central Park'ta doğa yürüyüşüyle başlamışlar güne. İlginç tabi çünkü aynı saatlerde İstanbul'da Validebağ Korusu'na polis girdi. Beraberinde işte dozerlerle, kum getiren araçlarla falan filan. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, arada ben başka bir şeyle ilgilenmek zorundaydım. Kusura bakmayın, tekrar bakmadım ama içinizden biri de bakarsa çok sevinirim. Yürütmeyi durdurma kararları olmasına rağmen yapılıyor, atılıyor bu adımlar. Validebağ Korusu'nun nöbetçileri vardı biliyorsunuz. Orada insanlar direndiler. Çok uzun bir süredir direndiler. Ama buna rağmen ısrarla, inatla, her türlü yeşile düşman olan insanlar Kapıkule'yi geçtikten sonra park geziyorlar. Ya çok tuhaf değil mi? Hakikaten size de tuhaf gelmiyor mu bu? Burada, bu ülkede çocuklar sokaklarda, parklarda yatıyorlar. O parklar yıkılıyor. Sadece bu da değil. Yurt dışına çıktıktan sonra bütün siyasal İslamcılar parklarda yürüyüş yapıyorlar, koşuyorlar, oturuyorlar falan filan. Herkes çok mutlu hayatından. Gerçekten çok mutlu hayatından. İşte ondan sonra Mehmet Barlas yazıyor. Diyor ki orta sınıf çok güçlü Türkiye'de. Lan hangi orta sınıf? Orta sınıf kalmadı ki. Orta direk tanımı yapan Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı köşküne çıktığı andan itibaren yıkıldı Türkiye'de. Türkiye'de orta direk falan yok. Yok ya, artık önce bunda uzlaşalım. Şimdi yayın arasında gelen mesajlar var. Epeyce mesaj var. Ama onlardan bir tanesi daha önemli. Serdar Bey, Serdar Gündüz. Sezai Temelli'nin sözüne takılmış ve benim ona hadi oradan deyip geçmelisiniz sözümü eleştiriyor. Diyor ki bu kadar basit mi? Buna bir ceza davası açılmayacak mı mesela? Vallahi açılır açılmaz bilmiyorum. Türkiye'de dava açma standardı. Düşünün, Adalet Bakanı bile çıkıp diyor ki yargıyı yargıya bırakmanın hazırlığını yapıyoruz. Daha çok var onlara. Ama ben şu konuda hala ısrarlıyım. Sezai Temelli'ye söylenecek çok şey yok. Yani baktığınızda biz hep aynı yere geliyoruz. 6 yıldır burada çırpınarak söylediğim lafa. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz. Bir yetmez ama evetçi de yanıltmaz. Sezai Temelli de yanıltmaz sizi. Düşünsenize, dün sabah burada konuştuk. Sonra basın toplantıları yapıldı aynı sözlerle. Çok normal, doğrudur. Hiç de bir şikayetim yok bundan. Ya siz parti olarak biz hiçbir işe yaramıyoruz diyorsunuz. Sezai Temelli'nin sözünün arkasına geçiyorsanız. Bizden bir cacık olmaz diyorsunuz. Biz siyaset falan üretemiyoruz kardeşim diyorsunuz. Abdülkadir Selvi gibi adamlar haklıydı diyorsunuz. Bizim hafızamız, geleneğimiz, siyasal kültürümüz yok diyorsunuz. Biz İmralı'yı muhatap alırsınız, devam edersiniz, yoksa bizden bir cacık olmaz diyorsunuz. Bunu söyleyebilen bir insan ancak yetmez ama evetçi olabilir zaten. Değiştirmez ki bu. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Altı üstü olmayan, abuk sabuk, teorik yapısı sağlam olmayan boş boş cümlelere hadi oradan dışında ne denebilir? Dava açılır açılmaz, vallahi hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Beni ilgilendiren o bölümü de değil. Türkiye'de bir muhabire Canan Coşkun'a kendi yaptığı bir haberle ilgili olarak polis tehdidi adliyenin içinde yapılabiliyorsa eğer, asıl dava bunu açılmayacak mı diye mutlaka onun üzerinden gitmemiz gerekiyor bizim. Yurt sorunuyla ilgili, hatta şimdi bile geldi bir tane. Yurt sorunuyla ilgili yapılan yayında şöyle bir şeyden bahsediyor insanlar. Sizin belirlediğiniz maliyet çok yüksek. Bir daha anlatıyorum. Benim belirlediğim maliyet çok yüksek. Bilinçli olarak çok yüksek. Mesela en son geleni söyleyeyim. Ayhan Bey, Ayhan Kalaylıoğlu şimdi 60'da. Ben 6 tane daha mail ayırmıştım. Ama en son gelen üzerinden gideyim. Diyor ki öğrenci başına 100 kişilik bir yurt eğer 1 milyar liraya mal olursa öğrenci başına 10 milyona çıkar maliyet. Benim anlattığım maliyet o. Ama bunu yaptığınızda bile 12 bin tane yurttan bahsediyoruz sadece New York'taki Türk evine gömülen parayla. Siz inşaat maliyetini çok da altta tutarak TOKİ gibi bir idareniz var kardeşim sizin. Ben 1 milyar lira diyorum, belki 20 milyon liraya mal edersiniz o yurdu. Ben buna karşı değilim. Keşke daha çok yapılsa. Ama beni asıl ilgilendiren hikaye, bu kadar yüksek maliyetlerin içinde bile kiralar bu kadar coşmuş, inşaat maliyeti işte çimentosu, demiri, boku püsürü hepsi bu kadar pahalanmışken de ki 1 milyar liraya çıksa. Dün gece bu hesabı böyle yaptım zaten. Ama orada bile bizim ne durumda olduğumuz ortadayken siz New York'ta sünnet konvoyu gezdiriyorsunuz ya. Asıl tartışılacak hikaye bu. Bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Ve Türkiye'de siyaset bambaşka bir yerde. Mesela Abdülkadir Sel bugün bir yazı yazmış. Diyor ki Temel Karamollaoğlu çok iyi siyasetçi, yeni keşfetti. Çünkü diyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın ortak adayı Kılıçdaroğlu olursa hop diyor. Aslında diyor Erbakan Hoca'nın yaptığı gibi başka koalisyonlara, üçüncü koalisyona da açık. Kim ne yapacak üçüncü koalisyonu? Gelin düşünelim. Çünkü orada Aykut Edibali örneğini falan vermiş. Düşünelim. Deva Partisi, Gelecek Partisi birleşirler mi? %100. Bak %100. 30 saniye düşünmez kimse. O Büyük Birlik Partisi koptu. Cumhur İttifakı'ndan. Tek başına geldi Mustafa Destici. O dışarıda kalanların tamamı. Kimle yapacaksın koalisyonu? Dert o değil ki. İnsanların derdi o değil. Her sabah bu insanlar aynı umutla kalkıyor. İnşallah Millet İttifakı'nda çatlak olur. Başka bir dertleri yok. Ama bunun siyasal bir teorik altyapısı yok. Boş bu. Tek güvenceleri var. Cumhurbaşkanı adaylığı ortaya çıktığı zaman bir huzursuzluk yaşanacak. Kardeşim yaşanmayacak. Yaz bunu bir yere. Yaşanmayacak. Neden biliyor musun? Zaten o olgunlaşmadan ortaya çıkmayacak. Siz zannediyor musunuz ya da bu ülkede yaşayan başka insanlar, bu ittifak içinde bu konu gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Herkes kendi tribününü oynuyor. Siyaset böyle bir şeydir. Siz bir ittifak yaparsınız ama sizin destekleyicileriniz farklıdır. Birbirlerinden uzak da olabilirler. En iyi bunu Devlet Bahçeli bilir. Türkiye'de 57. hükümet yıkıldığında koalisyonun bir parçası ANAP ve DSP ile birlikte bir parçası olan Devlet Bahçeli tabanları çok mu aynıydı? Ben size yaşadığım olayları anlattım. Ama bir tanesini daha anlatayım size. Mesela Enis Öksüz olayında ANAP'lılarda en çok direnenler, en çok herkesin elinde bir Enis Öksüz dosyası geziyordu. Bu şaşırtıcı bir şey değil ki. Siyaset böyle yapılıyor Türkiye'de. Belki dünyanın kalanında da böyle yapılıyor. Ama buradaki hikaye o değil. İttifakın asıl yürüyeceği yer burası değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığı falan değil. Emin olun değil. Bununla kimse ilgilenmiyor şu anda. Şu anda yapılması gereken şey buradan devam edebilmek. Yani iktidarın 20 senenin sonunda Türkiye'yi getirdiği yeri ortaya çıkartabilmek. Burada kimin adayı nereden çıkar, öbürü buradan geldi, bu şuradan zıpladı falan. Bunun gerçekten bir önemi yok. O gün geldiğinde bu tartışmalar limite indirilip çıkartılacak ortaya zaten. Ne zaman? Vallahi biliyorsunuz hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu bey. Ekrana çıkıp anlatıyor bunları yani. Kendi kafasına göre sap diyor, saman diyor yine. Abuk sabuk şeylerden bahsediyor. Ya bugün Türkiye'yi birleştiren şey yoksulluk kardeşim. İnsanlar bunu gözden kaçırıyorlar. Bizi ortaklaştıran şey yoksulluk artık. Ve yoksullukta birleşen insanlar çıkış noktası ararken önce karşısına çıkartılacak umuda bakar. Adaya değil. Öbürünü sosyal medya üzerinden gazlandığında insanlar zannediyor ki Muharrem İnce'nin çıkışını düşünün ya. 17 milyon oy aldım ben diye geziyor. Ben de bugün diyorum ki kendisine, daha önce söylediğim gibi 17 milyon oyun 1 milyonunu bir daha alabilecek misin bakalım? Bu değil ki. O gün insanları birleştiren şey yoğun baskıydı. Bugün yoksulluk. Sizin çıkartacağınız proje önemli. Mesela yurt konusunda insanlara ne önerdiğiniz önemli. Onun için işte Sezai Temelli'nin temelsiz lafları diyorum. Saçma sapan bomboş laflar. Tam bir yetmez ama evetçi ağzı. Tam. Abuk sabuk. Türkiye'yi saçma sapan bir yere sürüklemeye çalışan. O gün 2010 yılında biz bu tartışmaları yaptık. Sezai Temelli ile benzer cümleleri kuran onlarca insan, üstelik kamuoyunun tanıdığı onlarca insan söylerim. Ama bizi burada birleştirecek hikaye bu değil, biz yoksullukta birleştik. İktidar bir politikasızlık eseri istemeden, bilmeden, yani kimseyi dinlemeden o saçmalığa esir oldu ve insanların böyle birleşmesine yol açtı. Dün yayında söyledim, bakın sıradaki vatan hainliği ev sahiplerine gelecek, yazın bunu. Esnafa gelecek, yaz bunu kardeşim. Başka çıkış yok ki, AKP artık düşman yaratmak zorunda. Çünkü toplumda kendi oy verenleri de dahil olmak üzere yoksullukta birleşti insanlar. E bunun çözümü yoksulluğun çözümü. Sen istediğin kadar Adalet Bakanı gibi çık mesela, anlat. Yargıyı yargıya bırakacak düzenlemeler yapacağız. 20 yıldır niye yapmadın? Bu soruyu da sormayalım. Sormayalım. Nasıl bir yöntemle yapacaksın bunu? Hakimler Savcılar Kurulu'nun oluşumunu mu değiştireceksin? Mesela Adalet Bakanı'nın o sistemin dışına mı çıkartacaksın? Yok. E o zaman yapamayacaksın. Bu kadar basit. Koy bunu bir kenara. Bizi birleştirecek bu değil. Çocukların sorunu nasıl çözülecek? Türkiye'de asgari ücret sorunu nasıl çözülecek? İnsanların açlık limitinin altında yaşama problemini kim çözecek? Sen bunu çıkartmak zorundasın. İktidarın eli bu konuda son derece zayıf. Çünkü bu saatten sonra çalabileceği proje de yok. Mesela emekliye çift maaş ikramiye hikayesini araklamıştı biliyorsunuz. Olduğu gibi indirdiler hem de CHP'den. Bu sefer CHP'nin çıkarttığı politikayı çalamaz. Çünkü insanlara 20 yıldır sen niye yapmadın diye sorulur. Anlatabiliyor muyum? Ve para yok. Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı yoksa faizi sabit çıkacak mı? İnsanlar bunu konuşuyorlar. Ya geç bunu, geç. Merkez Bankası'nın rezervinin ekside olduğunu dünya alem Sağır Sultan biliyor artık. Merkez Bankası krize dirençli değil ki. Siz yaptınız bunu. Siz yaptınız kardeşim. Başkasının etkisi yok. Zaten atayan sensin, görevden olan sensin, kanunu değiştiren sensin. Ben nasıl yapayım? Kimsenin müdahili yok bunda. E yargı bu hale geldiyse yargıyı 20 senedir atamaların üstlenen sensin. Cemaat ortaklığı kuran da sensin, bozan da sensin. Orası da gitti. Dış politika, işte Namık abinin, Namık Tan'ın söylediğini ilk yayında paylaştım. Betona dayalı bir diplomasi anlayışı diyor ya. Çok doğru bir tespit bu. Betona dayalı diplomasi anlayışıyla sen New York'ta zeybeklik yapmaya çalışıyorsun. Kim sallıyor seni? Sünnet konvoyu gezdiği zaman insanlar nasıl bakıyor? Dün sosyal medyada çok ilginç bir görüntü vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Boris Johnson, İngiliz başbakan, bizim Türk evinin önünde bekleyen yüzlerce gazetecinin arasında 3 yazıyla 3'e, 3 parmakla, 3 korumasıyla yürüyerek geçti koltuğunun altındaki dosyayla. Ha? E sen şimdi bunu gördükten sonra 171 metrelik bina diktim diye istediğin kadar övün. Yani içeride bunu pazarlarsın. Kahverengi çorap kılıklı adamı çıkartırsın mesela, o anlatır. Başka bir hanımefendi çıkar, 500 yıllık diplomasinin geldiği yer en büyük başarımız falan der. Pık der insanlar, ya salla. Diplomasi benim karnımı doyurmuyor ki. Asgari ücreti 2800 liradan 5000 liraya çıkarmıyor diplomasi. O başka bir şey. Bizi birleştiren yoksulluk. AKP bunu unuttu. Şu anda kendi bürokratları da dahil olmak üzere, parti yöneticileri de dahil olmak üzere sokağa çıkan, eli, omzu, sokakta birine değen herkes, bütün AKP'liler bunu görüyor. Bir kişi görmüyor sadece. Çünkü o da görmemek zorunda. Görürse iktidarı devam edemeyecek. Bu kadar net. Bizim birleşeceğimiz yer burası. Kitleler halinde yoksulluk var Türkiye'de artık. İyi durumdayım diyen insanın bile iyiliği kıyaslayacağı bir yer var. Ve bunu veren kişi, bu ülkeyi tek başına yöneten kişi AKP Genel Başkanı. 45 liracıktan 650 liraya çıkardık dediği bursu. Sadece bırak döviz kurunu falan ya. Bırak döviz kurunu. Aldığı unla kıyasla Türkiye'nin geldiği yeri gör. Aldığı ekmekle kıyasla. 45 lira veriyorum dediğinde kaç simit alabildiğinle kıyasla. Sadece bunu yap. Sadece, başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bunu yap. Bugün kabaca yarısı da çıkma olmak üzere aşağı yukarı 300 tane simit alabiliyorsun. Yani bir aya böldüğün zaman günde 10 simit düşüyor. 4 kişilik bir aileye. 2,5 simit. Her öğünde bir simit bile yiyemiyorsun. E anlatsana bana şimdi. Geç öbür kıyaslamaları. Bizi birleştiren yoksulluk. AKP'nin yarattığı kitleler halinde yoksulluk Türkiye'de. Üniversite öğrencilerinin durumu. O çocuklar babasının hayrına yatmıyor ki. Valide bağı koruyanlar babasının hayrına kendi belediyelerinden, Üsküdar Belediyesi'nden boşa korumuyorlar ki orayı. Ya bir zihniyet farkı var artık Türkiye'de. Çağ farkı var aramızda, çağ. Biz hayata bir yerden bakıyoruz. Erdoğan ve şürekası başka bir yerden bakıyor. Onlar için yanlarında gezdirdikleri, Ali Erbaş'ın söyledikleri toplumun inandığı şey. Kimse sallamıyor Ali Erbaş'ı. Israrla bunu görmezden geliyorlar. Ali Erbaş'ın sözleri toplumda sadece öfke yaratıyor artık. Onlar zannediyorlar ki buradan kutuplaştırırsak, buradan gerersek ortamı bize oy gelir. O eskiden de artık olmaz. Abdülkadir Selvi o yüzden yazısının sonuna mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir koalisyonla geldi. Kürtlerin de oylarını aldı, bir grup mütedeyyinin de oyunu aldı. Ama şimdi belediye işletmelerinde içki satmaya başladı. Vasite kutlama yazıyor, yazmak zorunda. Nereden kimi bulurlarsa, bir kişi ise bir kişi, üç kişi ise üç kişi, bunları yanlarına çekmek zorundalar. Çünkü bizi birleştiren şey yoksulluk. Kitleler dışında artık bu siyasetin. Denemesi bedava. Bir tane seçime bakar kardeşim. Bütün büyük kentler yerel seçimlerde nasıl kazanıldı? İnsanların susadıkları belediye hizmetleri yüzünden mi? Bunun alakası yok. Hiç eğri oturup doğru konuşalım. Belediye hizmetleriyle alakası yok. Gerçekten yok. Ankara halkının, bak burada yaşayan bir insan olarak söylüyorum sana. Ankara halkının aldığı belediye hizmeti bugünün standartlarında baktığın zaman Türkiye'nin genelinde alınan belediye hizmetinin çok dışında değildi. Ama öyle bir belediye başkanıyla yönettirdiler ki Ankara'yı. Tuz dök diyorsun yola, döktüm yala istersen diyor mesela. Bir grup insan düşman onun için, sürekli aşağılıyor, hakaret ediyor. Kendini kral zannediyor. Düşmesi ne kadar sürdü? Soruyorum size, ne kadar sürdü düşmesi? Ağlata ağlata görevden aldılar. Hırsız Melih Gökçek diye çıktı Bülent Arınç konuştu. Bugün gelinen yerde bizim kaybolan paramız, çünkü yoksulluk var ortada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları kesildiği anda AKP'nin nasıl çırpınmaya başladığını gördünüz. Bunun diğer büyük şehirlere yansımalarına bakın. Ya her şey için para var. Her şey için para var. Hani diyor Edip Cansever, her şeye yetişilir diyor ya, her şeye yetişecek paramız da var bizim. Kaynakların kime harcandığıyla alakalı sorunumuz. Temel bir bölüşüm sorunu yaşıyoruz. Onun için işte Sezai Temelli'nin temelsiz sözleri diyorum. Abuk sabuk, bomboş, benden bir cacık olmaz, bizim partiden bir cacık olmaz diyor. HDP'nin çıkıp bağırması lazım. Evrensel Gazetesi'nin bangır bangır yayın yapıp sarsması lazım onu. Sen ne abuk konuşuyorsun beyefendi diye. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışındakilerin hepsi hikaye. Yargı öyle oldu, yargı böyle oldu. Bizim adalet sorunumuz var zaten. Hepsinin başında adalet var. Ve adalet sorununu AKP düzeltemez. Çünkü sorunun düzeltilmesi gerektiğine inanmıyor. Yansıttığı örnekler bize bunu gösteriyor. Kardeşim, açlığa direnebilmiş bir iktidar yok yeryüzünde. Hiç yok. Bunun hiçbir örneğini bulamazsınız. Böyle bir krallık da yok. Devrimler de böyle zamanlarda yapılmış zaten. Biz demokrasiyle yönetiliyoruz. O zaman tamam. Bir seçime bakar. Tek bir seçime bakar. Bu seçim içinde bunları AKP'nin düzeltme şansı var mı? Sıfır bile değil. Niye? Para yok. Yok kardeşim, yok. Merkez Bankası rezerv çıkıp anlatıyorsun. 125 milyar dolar. Hadi çıkarsana. Allah aşkına çıkarsana görelim ya. Çıkar, hep beraber görelim ve diyelim ki tamam ulan bizim paramız var. Tamam borçluyuz, insanlar sıkıntıda ama bizim rezervimiz var. Yani çıkartır gerekirse insanlara böyle gelinin dayısı gibi havada çat çat çat çat sıkarız parayı üstüne. Herkes rahatlar. Öyle bir para yok ki. Bakın döviz yattı pusuya bekliyor şu anda. Hani çok duyduğunuz bir söz vardır sizin. Piyasalar onu satın aldı. Yani bir takım beklentiler olur. Şu şöyle olursa bilmem ne buraya gelir. Öbürü böyle olursa öbür tarafa yükselir falan. Şu anda piyasanın beklentisi son derece net. Döviz zaten ince ince yükselmeye başladı. Merkez Bankası'nın atacağı tek bir hamle, tek bir adım zaten nereye gideceğini gösterecek. Ya bunu anlamak için çok büyük ekonomist olmaya falan da gerek yok. O zaman yoksulluk. Bak geldiğimiz her yer, her şey bizi yoksullukta birleştiriyor. Ve AKP çok büyük bir tercih hatası yaparak, bir avuç zenginle yükselmeyi tercih ederek, birinci halkanın iyi yaşamasını tercih ederek bugünkü yoksulluğa boğdu ülkeyi. Bu yoksulluktan çıkış, İlk seçimde insanları zaten sallayacak, göreceksiniz. Onlar da biliyor. Kahverengi çorap kılıklı herif onun için öyle böyle abuk sabuk konuşuyor. Başka çaresi yok. Bir şey söyleyecek, günü geçirmesi gerekiyor. Ama gerçek valide bağ kurusunun yıkılması, insanların bugünün yöneticilerinin yeşil alandan hoşlanmaması, rantını beton üzerinden devşirdiği için her şeyi betona döndürmesi, onun dışında çocukların yurtsuzluğu, insanların açlığı. Bu kadar basit. 2800 lirayla yaşamanın çaresini gösteremediğin müddetçe senin buna direnme şansın yok. Bir grubunu uçakla götürürsün, bir grubunu götürmezsin, köşe yazısı yazdırırsın, televizyon ekranlarına çıkartırsın boş boş tiplere, onları konuşturursun. İnsanlar inanır mı? Vallahi eskiden olsa inanırdı. Aç insanın inanması çok zor ya. Çok zor. Bir tercih hatasının sonucunu yaşıyor şu anda AKP. Siyasal İslam'ın yükselişini böyle bir maddi kazanç üzerinden programladılar ama tercih hatası bu. Bütün dünyada böyle zaten. O tercih hatasını yapanlar gider. Bu kadar basit. AKP bir partidir. Lideri kutsal falan değildir. Öyle biri yoktur zaten. Hiçbir siyasal partinin lideri öyle biri değildir. Gelir ve gider. Bu kadar basit. İnsanların buna olan inancı bir dönem, şunu düşünün en basitinden, hani içinizde umut, ne, nasıl bir umut falan zaman zaman bana soruyor insanlar. Nasıl bu kadar ümit var oluyorsun? Ya kardeşim, ümidi doğuran şey bugün insanların gidebileceği yer kalmadı, çıkışı kalmadı. Çocuğunu okutamıyor, karnını doyuramıyor. Geleceğe ilişkin bir inancı yok, tatil yapamıyor. Eskiden devletin kamplarında, bilmem nerelerde, akraba yanında insanlar hiç değilse 3 gün 4 gün tatil yaparlardı ya. Ya artık böyle bir şansı yok ve hiç öyle bir şey yok. Covid nedeniyle falan değil bu. Böyle bir durum yok. İnsanlar hayatı zor çeviriyorlar zaten. Ay sonu, ay başı hepsi birbirine girmiş durumda. Böyle bir yoksul kitlenin karşısında hiçbir siyasal iktidar duramaz. Gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerde şunlar var. Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti, bu gençlerin gururu ne olacak? Çok doğru bir manşet atmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatına yaklaşık 291.2 milyon dolar harcanan, 2.4 milyar ama size Vahap Munyar'ın yazısından göstermiştim. Arsasıyla birlikte 1,5 milyar dolar. New York kentindeki Türk evini bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Türkiye geç neyse işte gurur yaşıyoruz başlığıyla açtı. Ama aynı zamanda çocuklar İstanbul'da, Ankara'da parklarda yatıyorlar. Niye? Barınacak yurt yok. Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Sen anlat istediğin kadar hikaye anlatıyorsun. İşte 700'e çıkardık. 19 tane yurt vardı da biz 700 yaptık. Çocuklar niye dışarıda yatıyor? Zevklerinden mi? Hasta mı bu çocuklar? Manyak mı hepsi? Yok ya, ben açık havada yatacağım kardeşim. Valla üstümde yıldız olmadan uyuyamam mı diyor bu çocuklar. Hiçbiri öyle değil ya. Çok da aklı başında tipler. Hepsi. Çok aklı başında tipler. Ama sen onlara yurt sağlamadığın için sokakta kaldı çocuklar. Bu kadar basit. İşkenceden ağır cezaya. Bu haberi ilk yayında biraz kullandım. Canan Coşkun'un üzerindeki polis tehdidinden bahsederek. İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da gözaltına alınan ve sonra karakoldan cenazesi çıkan Birol Yıldırım için ilk duruşma görüldü. Biri tutuklu 12 polis ve avukatları görüntülere rağmen Yıldırım'ın eceliyle öldüğünü iddia etti. Doğru. Mahkeme genel beklentilerin aksine bir karara imza attı. Polislerin eylemin işkence suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Doğrusunu yaptı. Haberiyle olaya kamuoyunun dikkatini çeken gazeteci Canan Coşkun, adliye koridorunda bir polis tarafından tehdit edildi. Canan Coşkun kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir polisin çok hoşuma gittin diyerek görüntüsünü çektiğini ve gelip bunu yüzüne söylediğini anlattı. Hakime bunu söylediğini, hakimin de savcılığa şikayet edin dediğini söyledi. Artık bunlar yaşanıyor. Açık bir tehdit. Neden? Canan Coşkun'un suçu ne? Ya ortada görüntüleri de olan bir haber yapmak. Bunun sonu ne peki? Bunun sonu İstanbul'da mahkemenin attığı adımın devamı işte. Ağır cezada yargılama. Resmen bir insan öldürüldü. Görüntüleri var. Hala çıkıp diyorlar ki eceliyle öldü. Ya bu nasıl bir eceldir kardeşim? Meral Akşener'in sözlerini almışlar birinci sayfaya. Bence çok iyi bir slogan. Zenginler AK Partili, diğerleri her partili diye konuşmuştu. Yoksullar her partili diye konuşmuştu. Gerçekten öyle. Tam da işte burada konuştuğumuz hikayeyi anlatıyor. Neden? Hala bir grup insan AKP'nin yaratacağı zannını taşıdıkları zenginlikten pay alabileceklerini düşünüyorlar. Öyle bir zenginlik yok ki. Kalmadı öyle bir şey. Bitti. Yiye yiye bitti artık. Ve biz bunu yaşadık 1989 yılında. Ben genç bir gazeteci olarak yaşadım bunu. Size de anlattım defalarca. ANAP böyle çöktü işte. Toplumun bir kesiminin yarattığı büyük bir geliri, rantı sadece ANAP'lılar paylaştı. Ama öyle bir yere geldi ki yoksulluk artık burayı geçti. Yani alına kadar geldiği için gitti ANAP. Tarihin karanlıkları değerini aldı. Bugün hala insanlar birbirlerini anlatıyor. Ne gençlik kolları yapmıştık be hey falan diye. Ver yarını ellere vur elini yerlere. Bir benzerini yaşıyoruz. Temelli ortalığı karıştırdı. Geç. En az 30 bin euro diye bir haber var. Bu haberi gördünüz. Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan, Etiyopya gezisine çıkarken, Etiyopya gezisinin fotoğraflarını paylaşırken kolundaki saat dikkat çekmiş. Şimdi kolundaki saat dikkat çekmiş, Chopard Happy Diamonds setinden bir saatmiş kolundaki. Ve Ahmet Erozan, İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan demiş ki saat çakma değilse fiyatı 30 bin eurodan başlıyor. Çakma mıdır? Vallahi bilmiyorum, Hande Fırat'a sormak lazım. Daha önce çanta ile ilgili çakma diye haber yapmıştı, hatırlayacaksınız. Köşe yazısı yazdı. Bence bir sorun. Çünkü ben bu saati bu saatten anlayan insanlarla konuştum ve onların bana söylediği, mesela diyorlar ki üzerinde şu etrafındaki taşlar var ya, saati gördünüz mü bilmiyorum. Yani başkasının fotoğrafı, sonuçta haber fotoğrafı burada paylaşılabilir aslında ama bence gerek yok. Etrafında değerli taşlar var, elmaslar, pırlantalar, neyse onlar. Onların sayısını tespit etme şansı yok. O yüzden saatin fiyatı 30 bin euro değil 100 bin euro da olabilir diyorlar. Bizi birleştiren yoksulluk. Sevgili kardeşlerim, bizi birleştiren yoksulluk. Bazılarında var, bazılarında yok. Var olanlar, cebi dolu olanlar, cebi boş olanlarla paylaşmayı reddediyorlar. Ama bir yandan da onların oyunu istiyorlar. Şimdi soru şu, cebi boş olan insan, cebi dolu olan insandan 5 kuruşluk yardım görmezken ona gidip oyunu verir mi? Cık. Denklem bu kadar basit aslında. Ben Hande Fırat'ın yazısını merakla bekliyorum valla. Çakma saat takıyor. Aslında Beyoğlu'nda o çakma saat satanlara bir bakmak lazım ya. Benzeri var mı acaba? Chopard Happy Diamonds. İsmi bile çok fiyakalı. Sanık avukatları gazeteciyi mahkemeye şikayet etti. Polis tehdit etti. Nasıl? Canan Coşkun anlattıklarının içinde inşallah sizin de başınıza gelir diyen polisler olduğunu söylüyor. Bak bu zaten bir suçun itirafı. Ne gelir insanların başına? Karakolda öldürülmek mi? Tam da şikayet konusu olan o zaten. Karakolda öldürüldü diyorlar. Sen öldürülmedi, öldü diyorsun. Hangisi gelecek başına insanların? Ondan sonra Adalet Bakanımız ne diyor? Yargıyı yargıya bırakacak bir kültür oluşturmak istiyoruz. Biraz geç olmadı mı ya? Gerçi 20 yıl daha, aman 20 yıl dediğin ne ya? Gelir geçer. Ne olacak? Hikaye. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfası o para pul oldu. Hangi paradan bahsettiğini biliyorsunuz. 45 liracık. 1,5 çeyrek altın ediyordu diye Tuğba Özer haber yapmış. Cumhuriyet'e konuşan bir öğrenciler ki dün akşam ben bir haber bülteninde gördüm. Nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Yani Fox'un haberidir büyük ihtimalle. 1+1 eve 5000 lira istiyorlar dedi çocuk. Okula yakın 5000 lira. Ya o çocuğun ailesinde o kadar para yok zaten. Bırak çocuğu okutmayı. Kendileri de yaşayabilecek öyle paraları yok. Yani çocuğa deseler ki ya biz seni okutamayacağız. Oğlum vallahi kızım kusura bakma biz seni okutamayacağız. Yani paramız ancak bize yetiyor. Ne kadar? 5000. 5000 lira yok ki. Yok. Mesela babası emekliyse o çocuğun alacağı para en kabadayı 2800 lira maaş. Nasıl okutacak? Sevgili Murat, Murat Rene demiş ki çakma derler ama o da suç olmalı, gümrüklerde sorun yaşar. Sadece sorun yaşamaz ki. Mesela o saatle Fransa'ya girdiğin anda hayatın kayar. Ama ben merakla bekliyorum Hande'nin yazısını. Valla Hande Fırat'ın yazısı, ben en merak ettiğim yazı benim şu ara. Çünkü çanta ile ilgili öyle yazmıştı. Çakma, çakma, çakma. Ben şey biliyorum ya, çakma. Chopard Happy Diamonds. İsmi bile çok fiyakalı ya. Açıklanan ölümler gerçeğin yarısı. Türk Tabipleri Birliği vaka ve vefatlardaki çelişkiye son noktayı koydu. Türk Tabipleri Birliği pandemi çalışma grubu üyesi Yaman konuştu deniyor. Kendi saptamasıyla 2020'de fazladan ölüm sayısının 110 bine yakın olduğunu aktardı. Ya biz bu haberin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Geçen sene bir anda haritaların değişmesiyle değişen vefat ve vaka sayılarında. Doğru mu? Belediyeler elindeki, hatırlayın geçen yıl bu zamanlar biz bu haberleri konuşuyorduk burada. Belediyeler diyorlardı ki kardeşim dışarıdaki insanları at. At, onlar yiyebilir. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Defin benim işim. Ben gömüyorum. Mezarlıklar bana bağlı. Bende ölüm sayıları var. Bu insanlar bir anda hep beraber hani böyle unutulmuş Amerika'nın zıkkımın dibinde yaşayan bir tarikatın mensupları gibi toplu olarak ölüyoruz. Bugün 3.500 kişi demiyorlarsa ki demiyorlar, o zaman başka bir şey oluyor. Şimdi geldiğimiz yer burası. Al haritayı bir daha göstereyim. İlk yayından sonra haritayı nereden buldunuz diye sormuş. Neydi? Ahu Hanım. Haritayı nereden buldunuz diye sormuş. Valla hanımefendi, yani ben haritayı Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından aldım. Siz de görebilirsiniz. Yani bir yerden çıkartmadım, çeyizimden getirmedim. Ama ya böyle bir durum var ortada. Göstereyim size hemen. İlk göstereceğim 19 Eylül haritası. 2 gün önce. Bak Türkiye pırlanta gibi. Oo, masmavi. Motorları maviliklere süreceğiz. Hatta iç kesimlerde motor sürecek yer yok. Orada kısmetse işte böyle ATV'lerle, dört tekerlerle falan gezeceğiz yani. Göldü, dereydi, tepeydi gezeriz. Birazcık sarı bölüm var, o da sarı sarı. Yani öyle kırmızı mırmızı hiçbir şey yok, hiçbir şey. Tatlış, son derece tatlış. 71 tane mavi kentimiz var, 71 tane. Dün aynı Sağlık Bakanlığı bir harita daha yayınlıyor. Aha bak bu çıkıyor ortaya. Maviler bir anda 7'ye düşüyor. Çünkü onlar 2 veya daha fazla doz aşısını yaptırmış. Yani aşı sürecini şu anda bilinen korunurluk düzeyi içinde aşı sürecini tamamlamış kentler. 71, 7 oluyor bir anda. O kıpkırmızı bazı yerler. Kalanı sarı, biraz da kahverengi var. Çok hafif, inceden bir kahverengi. Geçiş. İkisini de yapan Sağlık Bakanlığı. Benim hiçbir dahilim yok. Vallahi yok. Hiçbir şey yapmadım ben. Sağlık Bakanlığı'nın halihazırda duruyor şu anda. Siz de görebilirsiniz. Ben sadece yayında kullandığım arayüz programına yerleştiriyorum bunları, kaydedip o kadar. Yoksa sahibi, fotoğrafların sahibi, tabloların sahibi Sağlık Bakanlığı. Vefat sayısına bakıyorsun. 2 gün önce 213 iken çok şükür düştü derken dün 231 oluyor. Üst üste bir sürü haber görüyorsunuz. İşte aşıya inanmayan gazeteci hayatını kaybetti. Hekimdi ama aşının gerekliliğine inanmıyordu. Vefat etti. Bu şaşırtıcı değil ki. Hala bir grup insan bilimle mücadele ediyor. Hala. Neyse, kendi bilecekleri iş. Vallahi çok acayip ya. Bakın devam ediyor. Özgür Bey, Özgür Özel. Bildiğimiz Özgür Özel değildir muhtemelen ama olabilir de gerçi. Bugün yaptığınız yayında 1,5 milyar dolar karşılığı kabaca 13 milyar lira yapar. Yurtbaşı maliyet 1 milyar lira olsa 13 yurt yapılabilir. Ben 13 yurt yapılabilir demedim. 1 milyar lira, öbürü 13 milyar TL. 13 katrilyon. Yani aradaki fark benim anlattığım milyar öyle bir milyar değil. Yani bugünün hesabıyla bakıldığında milyona denk geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya orada ben yanlış bir şey söyledim. Dün çünkü hesabı yanlış yaptınız siz. 13 katrilyon lirayla hesaplanan. Evet doğru. Binlerce yurttan bahsediyorum ben. Olmayan binlerce yurttan. Neyse, en azından tartışılmasına vesile olsun. İnsanlar bir şeyini tartışsın ya. Neden biz bunu yaşıyoruz? Tartışsın insanlar kardeşim. Buna ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. Dün saçma sapan bir şey. Şahin Mengü hayatını kaybetti. Şahin Mengü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekilliğini de yapmış. Benim de tanıdığım bir siyasetçiydi. Bir hukukçu. Biz gazetecilerin de sıkça hukuki sorunlarını meclisteyken özellikle danıştığımız, tartıştığımız, hakikaten abi gibi davranan bir insandı. Nevşin Mengü'nün de, sevgili Nevşin'in de babasıydı. Dün onunla da ancak akşamüstü fırsat bulup konuşabildim. Böyle çok ani bir şekilde bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyorum bütün sevenlerine, başta Nevşin olmak üzere. Sabır diliyorum. Birinci sayfasını almış o da. Bakalım bakalım bakalım. Ya Özgen Acar'ın bir haberi var. Gazetenin böyle birinci sayfasının eteğinde kalmış. Bence konuşulması gerekiyor. İki köylü kadının bulduğu ve iki çift terlik karşılığında köye gelen çerçiye verdiği Kilya idolü Amerika'da 125 milyon dolara satılmıştı. Amerikan mahkemesi idolün yerini bilmesine karşın uzun süre dava açmayan Türkiye'nin iade istemini reddetti. Yargıç Türkiye'nin affedilmez bir şekilde uyuduğunu söyledi. Ne yaptığını? Uyuduğunu. Vallahi yargıç, hani kadın mıdır, erkek midir bilmiyorum ama vallahi ablacığım, abicim, hakikaten doğru tespit. Bak ben de 6 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Uyuyoruz. Uyumayın diyorum insanlara. T oradan görmüşler ya. Allah'ın Amerikalısı görmüş işte. Dur ben giderken bir çiçek çikolata yaptırayım da kimseye bulayım teşekkür edeyim ya. Vallahi helal olsun deyip. Vay vay vay vay. Yusuf Erdoğan, Yunus Bey siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah ama 45 liracık bugünün 650 TL olduysa bu enflasyon değil midir? Enflasyondur. Ya size dün yayında söyledim ya, Erdoğan'ın pazar günü yaptığı basın toplantısı var ya, bakın yazın bunu bir kenara. Toplu halde bütün yapamadıklarının itirafı toplantısı. Yazın onu bir yere. Ya öğrenci insan gözünüze dizinize dursun der mi ya, sana oy verecek o çocuk. Numan Kurtulmuş ne diyor? Z kuşağı bizi seviyor. Hangi Z kuşağı? Yumuşak Z kuşağı mı? Öyle bir harf yok Türkiye'de. Yani literatürde de öyle bir Z kuşağı ayrımı yok zaten. Z onlara net öyle diyorlar. Z kuşağı bunlar. O kadar. 2000 sonrası. Z kuşağı niye sevsin ki seni? Ne yaptın Z kuşağı için? Anlat. İrfanlı nesil yetiştirmek istiyoruz dedin. Bak çocuk 2001 yılında doğan bir çocuk. Bugün 20 yaşında. Üniversite öğrencisi. Ha, çıtın. Bak direkt üniversite öğrencisi deyince çıtığını anlıyorsun. Niye? Yurt. Diyelim ki daha geç doğdu. Lise öğrencisi. Sen onu girdiği TEOG sınavını değiştirdin. LGS yaptın. O sınavdan bu sınavı aldın. Eğitim hayatı boyunca eğik yazıyla başlattın. Normal harfe aldırdın. Öğretmenlerini sürdürdün. Ya herkesin seninle ilgili yaşadığı kötü bir anı var. Z kuşağı senin neyini sevsin? O çocuk okul ararken kendine dedin ki mahallene en yakın okul. Şansa bak İmam Hatip. Neyse sen burada oku. Unutacağını mı zannediyorsun bu çocukların? İlk oyu verecek çocukların bunu. Valla onlar unutsa ben unutmam. Nefesim çıktıkça, sesim geldikçe ben bunu duyuracağım. Unutmayacak kimse bunu. Neyini sevsin senin ya? Neyini sevsin? At salla. Kime söylüyor bunu? Z kuşağı olmayan AKP'lilere. Bizi seviyorlar. Onlar da birbirlerine soruyor. Z kuşağı ne lan? Ne seviyorlarmış ya. Aman boş ver. Yalnız öyle çok sevme şey olmasın yani. Erkek erkeğe sevmesin mesela. Yani kültürümüzde böyle bir şey yok. Sakın. Boş boş abuk sabuk konuşup duruyorlar. Çünkü konuşacak mevzu kalmadı ya. Düşünsene yani çok tuhaf bir şey. Mehmet Barlas'a yazı yazdırıyorlar. Burada okuyayım diye. Sonra dedim ki ya yazık günah insanları niye zehirliyorsun kardeşim? Türkiye'de çok güçlü bir orta sınıf var. Onlar hala harcama yapmaya devam ediyorlar. Allah Allah. İlginç ya. Vallahi çok ilginç. Büyüklüğümüzü yansıtan başyapıt, Türk evini açan Başkan Erdoğan, Başkan önemli mesajlar verdi. Bu eser 2023'e giden süreçte uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Yani uluslararası toplumda yerimiz 171 metre yüksekliğimiz. Herkes rakımını bilsin, ona göre yapsın. 35 katız uluslararası toplumda. Ben demiyorum kardeşim, o diyor. Uluslararası toplum böyle kıyaslanır mı? Yani siz bir Finlandiya vatandaşının mesela şunu dediğini duydunuz mu hiç? Hocam bizim acayip gelirimiz var. Mesela balıkçılık geliri. Eşek yüküyle para. Ama uluslararası toplumdaki yerimize bakıyorum. 14. katta. Olmamış. Olmamış da 80 metreye bile ulaşmıyor Finlandiya. Amerikalı geliyor ağlıyor. Birleşmiş Milletler binası var. 4 metre kısa kaldı bundan ya. Ya New York'tan bahsediyorsun. Bak bilmeyene sallamak çok kolay. Ben daha önce azpelkader 2 ya da 3 kez daha gittim. Ya zaten her yer gökdelen. Lan kime neyin havasını atıyorsun? Neyin havasını atıyorsun? Uluslararası toplumdaki yerimiz. Danimarka bizim yerimiz kötü ya, 4. kat. Girişin üstüyüz biz. Girişin üstü. Vallahi. Yunanistan'a bakıyorsun mesela, onlar biz zaten tek kat tercih ediyoruz. Akdeniz tipi. Bizim uluslararası toplumdaki yerimiz giriş. Camları da demir yaptırdık. Anam güvenli. Ha işte beton iktidarı böyle bir iktidar. Ben söylemiyorum bak, bir de kendi anlatıyor. Kendi anlatıyor. Takır takır söylüyor. Bak Mehmet Barlas'ın yazıyı ben sabah bundan kıllandım da okudum. Yoksa ben Mehmet Barlas hakikaten benim okumak isteyeceğim bir adam değil. Ya size serencamını anlattım işte. Tanıdığım, bildiğim, yani gazetecilik yaşamına, yazdıklarına, çizdiklerine şahit oldum. Mehmet Barlas'ı anlattım. Özal dönemini, Bush'u, aralardaki işte bir takım takıntılarını falan. Yazının bak girişini anons bölümü denir gazetede. Birinci sayfadan böyle anonslanmış. Bazı amatörler yüksek fiyatla elma ve armut satan manavları cezalandırmanın çare olduğunu sanıyor. Enflasyon hızının %20'lerde olduğunun farkında değiller. Dedim ki anam bir uyanış gelmiş. Dur yazıyı bir okuyayım. Ondan sonra diyor ki yazının içinde alabilen var. Hala diyor güçlü bir harcama var. Güçlü harcama destekliyor. Nereye kadar? Ya o harcama plastikle yapılıyor. Cırt cırt ötüyor. Temassız mı diyor. Temassız temassız. Ben sana diyor sonra temas ederim. Sen onu uzat diyor. Sonra ay başında birikiyor onlar. Sana bir temaslı geliyor. Bittikten sonra diyorsun ki nasıl bir temastı bu ya? Of. Ben hayatım boyunca böyle temas edilmedim. Yemin ediyorum hani müthiş bir temastı. Unutamayacağım bir temas yaşadım az önce. Kredi kartı ödemesinde. Ama hep çıkıp diyor ki yüksek bir harcama kapasitesi var diyor. Orta kesim. Nerede yaşıyorlar bilmiyorum. Yani siz de sık sık o teması yaşıyorsunuz. Hiçbir şey olmadıysa bile temas güzeldi bak. Bu konuda hakkını teslim edelim. Temas güzeldi şimdi doğru. İnsan hatta böyle kredi kartı ödedikten sonra çok kötü bir şey sakın yapmayın, aman alışmayın, uzak durun. Kullanıyorsanız da bırakın, bırakamıyorsanız da çalışın. Bazılarımız öyle yapıyor, bırakamıyorsanız da çalışın. İnsanın ama aklına ilk gelen ulan ne temastı birer sigara mı içsek diye düşünüyorsun değil mi? Öyle temas ediyor çünkü. Orta direk acayip harcıyor. Ne harcıyor? Anlattım ya dün işte Uğur Gürses'in yazısından. Sevgili Uğur yazmış. 120 kalemden gıda enflasyonunun içindeki kriter olarak alınan 120 kalemden 77 tanesi artıyor. 77 tanesi artıyor. Sonra diyorsun ki lan ne temas etti vay arkadaş ya. Ben hayatım boyunca böyle temas edilmedim. Nafiz Hoca'ya yazacağım. Yemin ediyorum. Ben bu temasın devamını istiyorum. Bana temas etsinler. Hikaye anlatıyor işte. Devam edelim. Sabah gazetesini gördük. Sözcüye bakalım. Zenginler AK Partili, fakirler her partili. İşte bu hikaye. Bak mesela bu acayip bir slogan. AKP'nin üstüne yapışacak bu. AKP'nin üstüne. Üstelik tam da tercih ettikleri gibi... AKP değil AK Parti denilerek yapışacak. Zenginler AK Partili, fakirler her partili. Bu saatten sonra yapışmış bir slogan göreceğiz. 12.500 liralık ayakkabıdan sonra 25.000 liralık çanta. AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın Balenciaga marka 12.000 liralık ayakkabı giydiği ortaya çıkmış. Sosyal medyada olay olmuştu. Bir lüks giyim haberi de AKP Eskişehir İl Teşkilatı'ndan geldi. Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu dünyada zenginlerin kullandığı 25.000 liralık çantasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada çanta tartışıldı. Yani bek parası vardır. Olamaz mı? Yani parası varsa neye ne kadar para harcadığını kimse tartışamaz ki. Ama eğer siz çıkıp diyorsanız bak bu yüzük dışında beni bir şeyle görürseniz bana hesabını sorun diyorsanız o zaman oturur tartışırız. Bilmiyorum ben bahsi geçen hanımefendinin Pınar Turhanoğlu'nun böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Belki ailesi zengin. Ya belki 26 bin lira kazanıyor ayda 25 bin lirasını çantaya basıyor. Ben bunu konuşmam. Gerçekten konuşmam. Saçma bir şey bu. Ama diğerinde bu yüzük dışında bir şeyle görürseniz bana hesabını sorun diyorsanız eğer sorulur o hesap. Yani benim saate bakın. 30 bin euro diyorsanız 6 milyon mülteci barındırıyoruz, öğrencimizi barındıramıyoruz. Dün pek çok izleyici yurt konuştuktan sonra artık izleyiciler de biliyor. Yayının başlığı mülteciye yer var, öğrenciye yer yok olmamalı mıydı falan dedin çok mail geldi. Doğru da bu kıyaslama doğru değil. Genel olarak sadece mülteciye harcanan para değil, yasa dışı göç konusuna harcanan para değil bizim sorunumuz. Oraya bağlarsak bak onun dışında eğer ondan bahsedersen şunu da demen gerek. Tamam kardeşim ona verdik, Türk evini yapmasaydık. AKP'li Bülent Arınç, dindarlar işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştığı zaman aslan kaplan dinlemez demiş. Evet. Yani oldu. Bak yeni 8 Haziran geliyor. Bir tane daha geliyor 8 Haziran. Vallahi borcunuz büyüyor Bülent Bey. Ya bana değil. Ben artık hiç umursamıyorum. Gerçekten. Bence yani o bahsettiğiniz özgür ağırlığı için siyaset içinde herhangi bir yeriniz yok bence. Yani sizin bir borcunuz var. Önce o borcu ödeyeceksiniz. Ondan sonra bakacağız devamına. Ama siz o borcu ödemediğiniz müddetçe bu olmaz. Da bu sözü niye söylediğinizi anlamadım ben. Devamını yemin ediyorum merak etmedim. Hiç. Boş bir cümle. Bir gün gazetesine bakalım. Şahsına özel fahiş harcama. Nurcan'ın, sevgili Nurcan Gökdemir'in haberi, Erdoğan'ın onayıyla saraya özel bütçeye dönüşen yedek ödenekten başlangıç ödeneğinin 10 katı harcama yapıldı. Meclisten geçen bütçede 9,8 milyar lira olan yedek ödenek kalemi 8 ayın sonunda 83 milyar liraya ulaştı. Ya ne olacaktı? Bu harcamaya can mı dayanır? Daha harcanır. Daha dur bakalım ya. İsmail Arı'nın bir haberi var. Tam göbeğe koymuşlar. Çok da şık bir haber. AKP'li meclis üyesi 260 ihale kapmış yazıyor. 260. Bir değil, 5 değil, 10 değil, 50 değil, 100 değil, 200 değil. 260. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve TÜGVA yöneticisi. Allah Allah. Ömer Faruk Akbulut'un birçok AKP'li belediye ile kamu kurumundan 7 yıl boyunca toplam 260 ihale aldığı ortaya çıktı. Akbulut'un aldığı ihalelerin bedeli ise yaklaşık 370 milyar lirayı buluyor. Milyar. Şaşırdın değil mi? 370 milyar. Ben kaç milyar maaş alıyordum? 2 milyar 800 milyar. Değil. Katrilyon bu. Harbi mi? Ya. Ya bu bir tane. Bir tane. Akbulut'un ortağı olduğu ve yönetim kurulu başkanı bulunduğu Metropol Kurumsal Hizmetler AŞ'nin 2015 ile 21 yılları arasında ayrıca 136 kamu kurumundan da ihale aldığı ortaya çıktı. Şirketin aldığı ihalelerin büyük kısmı yemek hizmeti ve yemek kartı ihalesi. İyi yapıyorsa demek yemeği. Evet, demek ki çok güzel yapıyor ya. Bence öyle bakmak lazım. Bir menemen yapar, bir cılbır yapar. Aklını yersin ya. 260 milyarlık. Yani tam o kadar değil de. Mustafa Bildirici'nin yurtlarla ilgili bir haberi var. Birinci sayfaya koymuş Bir Gün gazetesi. Artmadı azaldı başlığıyla. Erdoğan yüksek öğretimdeki yurt sorununa yönelik abartılacak bir sorun yok dese de Gençlik ve Spor Bakanlığı verileri olumsuz tabloyu ortaya koydu. Bakanlığın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların kapasitesini azalttığı ortaya çıktı. 2021 yılına 698.289 kapasiteyle giren devlet yurtlarının kapasitesi Temmuz 2021'de 696.966'ya geriledi. Yani kabaca 2000 öğrenci azalmış. Üniversite öğrencileri sadece %81'i devlet yurtlarında kalıyor. %8'i, özür dilerim, 81 diyorum. %8'i devlet yurtlarında kalıyor. Şuradan bir haber daha. Neredeydi? Şu Merkez Bankası'nın şu faiz kararına ilişkin haber. Faiz kararının açıklanacağı haftaya dolar son 2,5 ayın rekorunu kırarak başladı. Doçent Doktor Bill'in ne yaptığı, Merkez Bankası üstünde çok fazla baskı olduğuna dikkat çekip faizleri yükseltemiyor. Enflasyon hedeflemesinin sadece adı kalmış durumda. Açıklanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında çok ciddi fark var dedi. Şimdi açıklanacak Merkez Bankası'nın atacağı adımın, diyorum yani, bir önemi yok diye. Zaten pozisyonunu aldı, bekliyor herkes. Dövizi seyredin siz. Vallahi dövizi seyredin. Ha, seyrederken rahat mı seyredin? Yani oho lan bak ne oldu? Öyle deme. Cebinden gidecek o para yine. Hani anlattığı 45 liracık var ya, işte o 45 liracık ona endeksle. Senin cebinden liracık gümleyecek. Evrensel'in manşeti, markette aranan tarlada çıktı. Hükümet fahiş fiyat artışlarını zincir marketlerde ararken tarımsal girdi enflasyonundaki artış fiyatlardaki düşüş beklentisini boşa çıkardı. Tarımsal girdi enflasyonu %29,8 ile TÜİK'in yayınlamaya başladığı günden beri en yüksek düzeyini gördü. Yıllık en fazla artış %62,43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Burada sizi hatırlıyor musunuz? Sevgili arkadaşım Altar yayını da izliyordur şu anda. Altar'ın kendi tarlasının maliyetinden buraya verip yolladığı gübre fiyatlarını okumuştum. Siz hatırlıyor musunuz? Ne hale geldi? Çok değil, sadece son 3 yılı kıyaslayarak vermişti. Ve orada onun artışını söylediği %70'ti zaten. Şimdi sen bundan bahsediyorsun. Dün sabah bunu anlattım işte. Hani anlatıyor ya, çok az kaldı ya, esnaf ve ev sahipleri, yeni terörist. Siz olacaksınız, şansınız yok. Ama maliyet, üretici enflasyonuna bakıyorsun işte, aradaki makası bunun için anlatmıştım. Sen bunu istediğin kadar bağır ya. İstediğin kadar bağır. Buradan bir cacık olmaz. Vallahi olmaz. Dünden beri sürekli olarak bakıyorum. Dün sabah da söylemiştim. Sezai Temelli'nin temelsiz sözleri Evrensel Gazetesi'nde yok. Yine yok. Çok ilginç. Gazete hazırlayan arkadaşlar hani zaman zaman bana itiraz ediyorlar. Sağ olsunlar çok nazik mailler yolluyorlar. Çok nazik mesajlar. Tartışıyoruz, konuşuyoruz da. Ama bu konuya ilişkin hiç kimse bir şey yazmıyor mesela. Ya kardeşim, herkesten çok senin sorunun olmamalı mı bu? Öyle diyorsun çünkü kendine. Yani Kürt halkının medyada görüşünü daha çok ifade eden, yani sesini duyurmaya çalışan çok gazete yok. Defalarca bunu konuştuk. E bunu yap. Bunu yap. Yok. Yattı kulağın üstüne Evrensel. 2 gün oldu ya. Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Sezai Temel de haliyle rahat rahat yapıştırıyor, devam ediyor. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Dünyanın en güzel gazeteleri. Ha dur, Milliyet'e söz vermiştim. Milliyet'e bakacağız. Çocukların üstü açık kaldı manşetiyle çıkmış bugün Milliyet. Lan Milliyet yazıyor artık, düşünsene. Abartacak bir şey yok. Efendim nasıl abartmayacağız? Milliyet'te manşet. Ne? Milliyet'te. TİZ kamu borçları tekrar canlandırıla. 750 milyon mu almıştı o? İsteyin kredi. İste kredi ödesin. Kiralık ev bulmakta zorlanan, barınamayan üniversite öğrencileri Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Geceyi banklarda uyuyarak geçirdi. İnanılır gibi değil. Milliyet yapıyor bu haberi. Diyorum ya, biz yoksullukta birleştik kardeşim. Yani bunu herkes görüyor. Yoksullukta birleştik biz. Bak. Milliyet'te haber. Ödesin ziraate borcunu. Hemen ödesin. Görür o gününü. Görür. Tamam. Vay arkadaş ya. Dün söyleyecektim, unuttum ya. Balık çok bol geliyor. Yeni sezon çok hayırlı, kısmetli, bolluk bereket de geliyor haberlerine hazır mısınız? Sıkın dişinizi, 2 gün kaldı. 2 gün kaldı çünkü coşturacak başka şey kalmadığı zaman Necip Türk medyası hep hatırlar bu haberi. Vallahi bak, ben daha hani küçücük çocuktum, sünnet olmuştum da muhtemelen. 2,5-3 yaşında. O zamandan beri yaparlar bu haberleri. Ne zaman halk kışa doğru böyle boka batmaya başlasa, harcayacak 5 kuruşu kalmasa balık bollaştı haberi olur. Yaz bak bunu aklının bir yerine. Ben bir hafta yayında olmayacağım. Haberi okuyunca hatırlarsın beni. Aa demişti lan adam. Vallahi bak yine yaptılar. Balık bollaştı haberi. Televizyonlara bak mesela. İktidar şakşakçısı kanallarda bunu göreceksin. Balık çok bol ya. Vallahi yeni sezon. Bir bereketle geliyor balık. Abou! Yaz. Ben bir hafta yayında olmayacağım. Çınlatırsın kulaklarımı. Hiç sekmez. Bak %100 garantiyle söylüyorum. Bunlar da özel yurt fırsatçıları. Yeni Şafak'ın manşeti. Fahiş kira artışları tepkilere neden olurken ev sahipleri geliyor gelmekte olan. Hazırlanın, hazırlanın. Sizi öpecekler. Bak göreceksiniz, yaz bunu bir kenara kardeşim. Kiralık evi olanlar. Yeni vatan haini sensin. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bazı özel yurtlarda ücretlerine %100'e varan zam yaptı. En düşük yurt ücretinin aylık 1250 lira olduğu İstanbul'da rakamlar 4000 liraya kadar çıkıyor. 1250 lira da bayağı şey gibi, hani askerde koğuş mantığıyla. Bayağı Hababam sınıfının o meşhur sabah uyanma şarkısı, neler oluyor hayatta da uyanır gibi. 20 kişi mi 30 kişi mi artık? Herkes birbirinin üstünde. 1250 lira diyor, öyle bir yurt yok. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Buradan Yeni Şafak, lan Yeni Şafak'ta haber arıyorum ben daha. Vallahi zaman zaman ben de yakıyorum kafayı. Haklısınız. Akşam Ortak İmralı'yı gösterdi. Ortak? Lan daha bir hafta önce sen haber yapmıyor muydun? HDP'yi bunlar ortak almıyor diye. Sezai Temelli'nin temelsiz sözleri kime hizmet ediyor sorusunun cevabı. Akşam gazetesinde manşet. Çok iyi ya. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu meşru organ HDP ile çözeriz dedi. Annelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu hakkında kapatma davası açılan HDP, çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır cevabı verdi. Nasıl? Vallahi HDP'den bir tık yok. Evrensel Gazetesi tıs. Çözümün adresi neresi? Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok vallahi. Devam edelim, devam edelim. Bu arada milli takım hocasını değiştiriyor. Şenol Güneş gidiyor biliyorsunuz. Şu habere de ben yokken gelecek gündeme. şimdiden hazır olun. Tamam gitti ama tazminatını aldım almadım haberi. Hazırlanın, o da geliyor. Yükleniyor şu anda. Yarın başlar. Yarın yayın yok ama en azından burada konserve bıraktığım haberlerle idare edersiniz artık. Çünkü onu yapacaklar adamlar. Dünyanın en kral gazetesi kadınlara 6 yıl erken emeklilik, part-time çalışana tazminat, öğretmene atama müjdesi diye girmiş. Bir tane hadise haberi var. Klasik, değişmiyor. Parayla oynuyor. Hadise dijital oyun PUBG ile anlaştı. Reklam karşılığında tam 1 milyon dolar aldı. Aylena Tilki de geçen yıl aynı reklamlardan 1,5 milyon lira kazanmıştı. Ucuza gitmiş abi. 1,5 milyon lira ne? Bu arada takvim bir kundizlik yapmış. Sürmanşetten ev sahipleri ve kiracılar dikkat, kira rehberi. Kira artışı nasıl yapılır? Kiracı evden nasıl çıkartılır? Ya var ya, yemin ediyorum gazete kamera şakası ya. Kamera şakası bu gazete. Vallahi bak. Yani insanlara şunu öğretiyor. Kiracıyı evden çıkarma yolları. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Senin gazeteni okuyan bir sürü kiracı olan yoksul insanlar var. Lan gazeteyi 1 liraya onun için satmıyor musun? He lan, onu hiç düşünmedik ha. Ya biz genelde düşünmüyoruz zaten ya. Hani dünyanın en iyi gazetesi hangisi dersen takvim derim düşünmeden. Çünkü düşünürsem demem. Yani düşünürsem bu ne lan derim en fazla. Evet ya, bak o ev sahibi ki onu yanlış yapmışız biz. Ev sahibi sizi çıkartmak isterse nasıl direniriz? Onu ya, onu, yarın da onu yapalım. He? Yazın bir ona bir şey. Altın Ordu. Ampute milli futbol takımımız biliyorsunuz Avrupa şampiyonu oldu. Üst üste ikinci kez İspanya'yı 6-0 yenerek. Onunla ilgili haber. Altın Ordu'nun da ne olduğunu bilmiyor muhtemelen. Vallahi bilmiyor ya. Yani gerçekten çok zavallı bunlar. Hani bir görgüsüzlük genel olarak hakim. Siyasal İslam'da gerçek bir görgüsüzlük hakim. Ama onun dışında bir de koyu bir cehalet var. Altın Ordu nasıl bir takımdır? Altın Ordu'yu bilir misiniz mesela? Altın Ordu'nun özelliği nedir? Arkadaşa şimdi anlatacaksın mesela İttihatçı tarihi, Kurtuluş Savaşı ve İttihatçılık, Osmanlı modernitesi, neyse boşver hiç girmeyelim. Zaten 3,5 gram beyni var, onu da yakmayalım ortalıkta. Evet evet ya evet. Doğru doğru, Altın Ordu. Avrupa fatihleri. Tacize çifte kıskaç. Bu haberle ilgili olarak çok eleştiri maili aldım. Ben neden yer vermiyorsunuz diye. Vallahi ben kendisiyle ilgili başka haberlere yer vermiştim. Bence çok gereksiz. Gerçekten çok gereksiz. Eski mesela yaşı böyle 65'in üzerinde olan 65 yaş 70 yaş arası insanlar mesela çok değerli bir bilim adamıdır. Biz çok okuduk, çok severiz falan derler kendisiyle ilgili olarak. Ama ben daha önce hani şu 12 Eylül zulmü altında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da oranın köylülerine bok yedirilme hadisesinde ben de yedim ne var bunda hiçbir şey yok diyebilecek kadar alçaldığı için o günden beri Celal Şengör haberi hiç kullanmıyorum burada biliyorsunuz. Çok saçma. Ama kendisi sosyal medyadan bir üniversite öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattı. Eteğini kaldırdım, kıçına bir şaplak attım. Babam vurdu mu böyle dedim. Hayır vurmadı dedi. İşte o yüzden bunu yaşıyorsun dedim falan. Yani çok utanmaz bir adam. Gerçekten düz utanmaz bir adam. Düz, düpedüz utanmaz bir adam. Şimdi kimse bana entelektüel birikim falan anlatmasın kardeşim. İnsan ol, sonra entelektüel mi olacaksın, lümpen mi olacaksın beni ilgilendirmiyor. Ama bunu yapıyorsun, bunu övünerek anlatıyorsun sağda solda. Sonra İstanbul Üniversitesi'nden, İTÜ'den istifa edip yurt dışına çıkma kararı verdiğini duyurmuş. Gittiğin yere gelmeyecek mi bu haber seninle birlikte? Ben çok merak ediyorum gerçekten. İki tane soruşturma açılmış. Dün akşam duyuruldu bu. Hem savcılık soruşturması hem de İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü kendi soruşturmasını, iç soruşturmasını başlatmış. Yani işte bırakacakmış da yurt dışına gidecekmiş falan. Gittiği yere gelmeyeceğini düşünüyor herhalde bunu. Ne bileyim artık, demek ki öyle. İnsan olsam bu haberi yapmazdım ama Allah'tan insan değilim haberi. Hazır mısınız? Tez gitti. Tekirdağ Şarköy'de görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu, 35 yaşında genç bir kadın, kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu, nedeni araştırılıyor. Gencecik 35 yaşında bir kadın ya. Bırak mesleğini falan. Tez gitti. Niye? İsmi Tezgül. Vay arkadaş ya. 1 milyon dolar giyecek. Elon Musk'ın yeni bir maymunluğu mu demeyin, yok öyle bir şey değil, reklam haberi. Kıvanç Tatlıtuğ 11. kez aynı jean markasının reklam yüzü oldu, 1 milyon doları cebine koydu. Abi 11. kez diyorsun. Demek ki adamlar memnun. Yani kazandırıyor demek ki, değil mi? He lan bak öyle de düşünmedik, 11 olmuş. Bayağı olmuş. İşte onu diyorum, bayağı olmuş. Hani 1 milyon dolar bunun yanında hikaye ya. Vallahi hikaye bak. Bayağı bildiğin hikaye anlattın. Kafa hiç çalışmıyor senin. Hiç mi çalışmıyor? Hiç çalışmıyor. Nokta kadar çalışmıyor. Senden daha akıllı maşa var ya. Vallahi bak onu gördüm. Maşa var bir tane çok akıllı. Uçlarına böyle ısıya duyarlı şeyler konmuş, çipler konmuş. Şeyin altına. Ne denir? Silikon bir maddenin altına yerleştirilmiş. Çevireceğin ürün, eti balığı neyse, ona dokunduğun zaman sıcaklığını gösteriyor sana. Lan senden akıllı maşa var. Düşünsene insanlık bunu yaptı. Sen hala bunlarla uğraşıyorsun. Vallahi billahi. Çok acayip ya. Çok acayip. Ya bu saçma bir dünya bu ya. Tatilden Kodese. İnternette elektronik cihaz ilanlarıyla çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren Habibe Atilla Cingiz çifti 3 milyon lira tokatladı. Parayı lüks otellerde tatil yaparak harcadı. 3 milyon mu? Haberini yaptığına değmez. Haberini yaptığına değmez. Biz Tosun'un hayvan çiftliği üzerinden. Yok öyle Orwell falan değil. Bayağı bildiğin düz sığır bank üzerinden. İnsanları milyarlarca lira dolandırdığını gördük. Kaç para olduğunu bilmiyoruz hala. Bir grup söylemiyor çünkü. Çünkü onlar da dolandırıp indirmişler parayı oraya. Söyleyemiyor. Söylerse sen bu parayı nereden buldun diyecekler. Olmuyor. Olmuyor maalesef. Yani istediğin kadar çırpın. 3 milyon çok ucuza gitmişler ya. Harbi söylüyorum. Hocam ben 55 yaşındayım. Güzel. Allah ömür sağlık versin. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı, bir de bu çıktı. Hadi ya. Akşam gelsen oturup rakı içelim. Çünkü öyle sormuşsun. Ha hocam çok derdim vardı, bir de bu çıktı ya. Oğlum doktora böyle soru sorulur mu lan? Zaten pek çok derdim vardı diyorsan o dertlerin ne olduğunu anlat. İşte safra kesem şöyle, böbreklerim böyle, ayağımda çekme var, siyatim azdı falan. Bir sürü sorunum vardı hocam. Aloğlu'yla ortaklık yaptık. Dükkan battı. Mesela sorun bu. Sertleşme sorunu. Özellikle sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu olur. S ile başlayan kaç harf yazabileceğim diye düşünmüş. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Ben S ile yazdım, K ile de yazabilirim. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direkt sertleşmeyi etkiler. Hocam bu sertleşmeden önceki direkt var ya, keşke ona T koysaymışsın. Direkt sertleşme olunca o, yani kırıcı olabilir bu adam açısından. Direkt sert, yani sorun o zaten. Sertleşme, ona bir T mi koysan acaba? Direkt sertleşme. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat beziyle ilgili kontrollerini aksatma ve dikkat, her şeyi kafana takma. Kafa demiyor, kafa demiyor. Direkt sertleşme olmuyor diyor. Allah'ım ya bu gazete bugün özel bir sayıyla çıkmış. Ciddi söylüyorum bak, özel bir sayıyla çıkmış. Hocanın var iki tane daha mektup, değmez ya. Artık o da sokalama yapıyor gazeteye. Ciddi söylüyorum bak. Aynı mektupları döndürüyor, çeviriyor. Arada mektubu yazan mesela iki kelimeyi değiştirmeye karar veriyor galiba. Yenisini yazıyor. Çünkü bakıyorsun ki eski mektubuyla yeni mektubu arasında farklar var. Düşünsene böyle tipler var. Mektup yazıyor. Yetmiyor, bir de mektubu değiştiriyor. Yenisini yazıyor. Vallahi çok acayip. Vallahi billahi çok acayip. Herkes kendine iyi baksın. Bir hafta görüşemeyeceğiz. Bir hafta boyunca Türk-Amerikan Hekimler Birliği'nin New York'taki bir toplantısında konuşmacı olmak üzere. Ben New York'a gidiyorum yarın sabah. Bir hafta olmayacağım. Bundan sonraki yayın ölmezse akılırsam, sağ salim gider dönersem 30 Eylül'de. 30 Eylül'e kadar yayın mayın yok. Ama bu arada lütfen gündemden kopmayın. Gündemi takip etmeyi bırakmayın. Çünkü bizim başımıza ne geliyorsa bilmeyi reddetmemizden geliyor. bilimle mücadele etmemizden geliyor. Bilgiye kendimizi kapatmamızdan geliyor. Gündemden vazgeçmeyin. Nereden takip edeceğiz? Vallahi bir sürü yer var. Görürsünüz işte. Ben gazete pencereyi her sabah size okuyorum. Açın okuyun. Abone olun hatta, ne güzel olur. Bir Gün yazıyor, zaman zaman Cumhuriyet yazıyor. Sözcü de bir şeyler yazıyor. Çok anlamıyorum ne yazdığını ama Sözcü de yazıyor mesela. Böyle yazılar çıkıyor. Sosyal medyada iyi insanlar var. Onlar hala yetiştiriyorlar dertlerini. Bak mesela Ali Ekber Yıldırım bıkmadan tarım yazıyor adam. Her sabah ya. Her sabah yılmadan kardeşim öleceğiz açlıktan yazıyor. Anlatıyor girdisini çıktısını maliyetlerini. Uğur Gürses yazıyor bir yerden. Bir yandan sürekli olarak. Ya ekonomi öyle okunmaz kardeşim. Bak böyle bakacaksın. Lan ben ekonomistim diye yazıyor adam. Okuyun, oradan takip edin lütfen. Gündemden ne olur kopmayın. Ve umuyorum ki bir hafta sonra döndüğümde yine sağlıkla buluşmak kısmet olur burada. Yine 30 Eylül sabahı, galiba 30 Eylül Perşembe'ye denk geliyor. 30 Eylül Perşembe sabahı saat 9'da açarız dükkanı, kontağı çeviririz. Kaldığımız yerden sorunlarımızı, dertlerimizi, hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bu çok değerli bir şey. Evet, biz aynı şeye inanmıyoruz, öyle bakmıyoruz, yaşantımız öyle yürümüyor da ama aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Geri adım atmaya falan da niyetli değiliz. Hep birlikte yaşayacağız. Birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunun için de konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 6 yıldır yapıyoruz. Bir hafta daha sıkın dişinizi. Devam edelim yapmaya. Gidelim. Bu yayına destek olmak için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bunu yapabilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın isterseniz ya da ünsalunlu.com.tr internet adresine girin. Orada açılış sayfasında kırmızı bir abone ol düğmesi göreceksiniz. Bu son derece önemli. Son derece. Çünkü para pul istemeden yapacağınız o abonelik bu yayının aynı zamanda daha çok insana ulaşmasına yardımcı olacak. Nasıl? Abone olduktan sonra bir de benim sizden ricam, yayını beğendiyseniz tabii, şu yukarı doğru baş parmak hareketini gösteren işarete tıklamanız. Çünkü o zaman para pul harcamadan bu yayını başkalarına da anlatmış olacaksınız. Onun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama hepsinin ötesinde bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Herkese tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.